أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Enam suresinin ilk ayetleri üzerinde konuştuk geçen dersimizde. İlk 6 ayetin üzerinde konuştuk. Allah izin verirse bugün 7. ayetten başlayarak konuşmaya devam edeceğiz. Enam suresi İslam dininin inanç esaslarının ayrıntılı anlatıldığı, itiraz edenlere, kafirlere, müşriklere çok ikna edici cevapların verildiği, susturucu delillerin gösterildiği bir suredir. İlk ayetlerde Allah inancıyla ilgili sorunları üzerinde kafirleri, müşrikleri uyaran, onları düşünmeye sevk eden ayetlerden bahsettik. Yine inançlarıyla ilgili problemlerden, bugün peygamber inancıyla ilgili bazı itirazlarını ya da bazı şüphelerini giderecek deliller öğreneceğiz inşallah. 7. ayet şöyle. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا ف۪ي قِرْتَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْد۪يهِمْ لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Eğer sana kağıtlara yazılmış kitap halinde indirseydik bu Kur'an'ı, sana kağıtlara yazılmış bir kitap indirmiş olsaydık ve üstelik de bu indirilmiş olan kitaba elleriyle dokunsalardı, gene de kafirler derlerdi ki bu apaçık bir sihirdir. İtiraz edilen şey ne? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Onun vahiy aldığını kabul etmek istemiyorlar. Ona mesela şair sözü dedikleri zamanlar oldu. Efendim aklını yitirmiş dedikleri zamanlar oldu. Bu sözleri yabancı birisinden öğreniyor da öyle anlatıyor. Aslında Allah'tan gelen bir bilgi değildir dedikleri zamanlar oldu. Allah Teala o kafirlerin, o inkarcıların ruh hallerini ortaya koyan, tutumlarını ortaya koyan bir şekilde dedi ki, yani sana vahyi onların görmediği bir şekilde, hissetmediği, fark edemediği bir yolla doğrudan kalbine indirmek yerine, vahyi sana gökten kağıtlara yazılmış bir kitap halinde indirseydik de yine inkar ederlerdi, yine kabul etmezlerdi. Burada bir ayrıntı var ve ona dokunsalardı diyor. Yani vahiy bir kitap görüntüsüyle gelseydi, kağıtlara yazılmış bir kitap görüntüsüyle gelseydi, yine sihirlendik, bir illüzyon kullanılıyor, kandırılıyoruz diyebilirlerdi ama bunlar dokunsalardı bile, yani gördüklerini bir de elleriyle kontrol etselerdi bile yine aynı şeyi söyleyecekler. Ve bunun bir sihir olduğunu, bunun bir büyü olduğunu, kandırıldıklarını, yanıltıldıklarını söyleyeceklerdi. Kabul etmeyeceklerdi. Neden? Çünkü kabul etmek istemiyorlardı. Kabul etmeye yanaşmadıkları için bir bahane buluyorlar. Peki neden kabul etmeye yanaşmıyorlar? İlk 6 ayet üzerinde defalarca anlattığımız mesele, bilgiye kapalıydılar, düşünmeye kapalıydılar, hayatlarını değiştirmeye kapalıydılar. Nefsin isteklerinden, arzularından temizlenmeye, arınmaya kapalıydılar. Batıl inançlarından vazgeçmek konusunda inatçıydılar. İşte bu yüzden ne dersen de ey peygamber sana inanmayacaklar diyerek Allah Teala onların ruh halini anlattı. Bu dünyadaki inkarcıların, inkarcılara benzeyen kimi insanların ruh halini anlatır. Bilgiye kapalı insanlar vardır. Düşünceye kapalı insanlar vardır. Bilgiye kapalıysanız eğer yerini cehalet alır. Düşünceye kapalıysanız eğer yerini taassup ve taklit alır. Bilgi ve düşünce terk etmişse bir insanın kalbini, kafasını, yerini dolduracak olan şey cehalet, taklit ve taassup ise eğer, bir cehalet, taklit ve taassuptan doğacak davranışta inat olacaktır mecburen. Bu bütün insanlara yönelik bir uyarıdır. Aklı başında olan bir insan kendini bilgiye kapatmamalıdır. Düşünceye kapatmamalıdır. Kendini ne cehalete, ne taklide, ne taassuba terk etmemelidir. Değilse nefsin isteklerine kul, köle olarak yaşamayı devam ettirecektir. Sürekli zevk, oyun, eğlenceyle dolu bir hayat. Bunu da sürdürebilmek için taklit ve taassup gelecek arkasından. Peygamberlerle ilgili itirazlarına devam ediyorlar. Ve kalu, dediler ki, bu dediler ki sadece Mekkeliler dediler diye anlamıyoruz. Sadece önceki peygamberlerin karşısındaki inkarcılar dediler diye de anlamıyoruz. Dediler ifadesini aynı zamanda derler diye de anlıyoruz. Diyecekler diye de anlıyoruz. Şunu unutmamak lazım. Bunu tekrar tekrar söylemekte fayda var. Allah-u Teala'nın zamandan münezzeh olduğunu söyleriz sürekli. Zamandan münezzeh olan Allah için bir fiilin geçmiş zaman hali, şimdiki zaman hali, gelecek zaman hali gibi ayrımlar yoktur. Allah bize bu fiilleri bizim anlayışımız, bizim hayatımız için verir. O yüzden biz de bunu geniş anlamaya çalışıyoruz. Dediler ki, levla unzile aleyhi melek. Bu peygamberin yanına, üzerine bir de bir melek indirilseydi. Yani bu peygamber çarşıda, pazarda dolaşırken, İnsanların toplantı yerlerinde, meclislerinde, insanların arasında dolaşıp Allah'ın dinini anlatırken, ben peygamberim, ben Allah'tan gönderilen bir elçiyim derken, onun elçi olduğuna tanıklık edecek bir de melek olsaydı yanında, belki o zaman kabul ederdik havasındalar. Bu sözlerinde kendini beğenmişlikleri ortaya çıkıyor bir. Kendini beğenmişlikleri ortaya çıkıyor bir. Meseleyi anlamamış oldukları ortaya çıkıyor. 2. Konuyu saptırdıkları ortaya çıkıyor. 3. Ne demek? Tek tek izah etmeyi deneyelim. Birincisi kibirdir. Yani insanlardan kimileri Allah'ın kendileri gibi bir beşeri elçi olarak göndermesini kabul etmemektedirler. Biz bizim gibi bir beşeri dinlemeyiz. Biz bizim gibi bir beşere tabi olmayız. Biz bizim gibi insanların ağzından çıkan sözlerle hayatımızı değiştirmeyiz. Biz uyarılacaksak bile bizi uyaracak olan birinin bizim fevkimizde, bizim üstümüzde üstün birisi olması gerekiyor. O da olsa olsa bir melek olabilir. Sanki haşa, sanki haşa dönüp Allah'a diyorlar ki, ey Allah'ım, bizi uyaracaksan, uyarmak istiyorsan, bizi uyarmak için bir melek göndermelisin. Öyle insan göndermekle bizi uyaramazsın diye haşa Allah'a akıl vermeye kalkıyor. Kendilerini büyük görüyorlar. Bu bir kibirdir. Zaten küfür, zaten nifak, isyan, günah bir insanda şeytandan gelen yansımalardır. Şeytanlaşan insanlarda da ortaya çıkacak olan ilk duygu, belki en bariz, en açık duygu, kendini beğenmişliktir, kibirdir. Kendisinde hata aramaz, kendisini değiştirmeyi düşünmez. Hep karşıdakini suçlayıcı, kendini onun üstünde görücü bir yol takip edecektir. Bir melek istemişler. Bu kendini beğenmişliktir dedik. Bir, meseleyi anlamamışlıktır dedik. Çünkü bir melek indirilseydi, İnsanların imtihan sırrı ortadan kalkmış olurdu. Meleği göre göre insanların Allah'ı inkar etmesi, peygamberi inkar etmesi zaten beklenemez. Bir insan meleği açıkça gördüğü halde uyarıyı dinlemiyorsa bu adamın aklından zoru olması lazım. Aklı başında hiçbir insan melek gördükten sonra o kişinin peygamber olduğunu düşünmez, tartışmaz, reddetmez. Mecburen iman eder. İman etmek için seçenek sunmak değil, zorlamak yöntemine başvurulmuş olur. O da imtihanın sırrını ortadan kaldırır. Bir üçüncüsü, konuyu saptırıyorlar dedik. Allah'ın elçisi onlara geldiğinde söylediği sözlerle bunun ne alakası var? Allah'ın elçisi gelip diyor ki, bakın sizi yaratan bir Allah var. Esasen siz de bütün etrafınızda gördüğünüz varlıkların yaratılmış olduğunu ve kendinizin de yaratılmış bir varlık olduğunuzu kabul ediyorsunuz. O zaman gelin bütün varlıkları ve sizi yaratan Allah'a kulluk edin. Şimdi böyle bir davet var. Bu davetle bize elçi olarak bir melek gelmeli ya da seni tasdik edecek bir melek gelmeli sözün arasında nasıl bir bağlantı var ki? Söylenen şey başka, uyarılan şey başka, İstenilen şey başka. Alakasız şeyler söylüyor. Konuyu değiştirmek dediğimiz şey bu işte. Konuyu değiştirmek dediğimiz şey. Çok basite indirilmiş bir örnek vereyim. İnsanlara bazen bir konu anlatıyorsunuz. Efendim, bir Müslüman olarak ahlakımızı güzelleştirmemiz lazım. Allah'a güzel kulluk etmemiz lazım. Kur'an'ı okuyarak, Peygamber Aleyhisselam'ı tanıyarak iyi bir Müslüman olmak için çalışmamız lazım. Allah'a bir gün hesap vereceğiz diye bir konuşma yaparsınız. Karşınızdaki insandan hiç ummadığınız bir tepki geliyor bazen. Senin anlattığın şeyi kulluğa davet. Karşıdan gelen soru mesela, peki efendim İslam ülkeleri niye geri? Ya ben ne bileyim niye geri? O ayrı bir konu. O konu başka bir zaman konuşulabilir, tartışılabilir ama konuştuğumuz konuyla senin sorduğun sorunun ya da yaptığın itirazın ne alakası var? Ben seni kulluğa davet ediyorum. Sen bana İslam ülkelerinin niye geri olduğunu soruyorsun. Söylediğimiz sözle konuştuğumuz konu arasında bir bağlantı olması gerekiyor. Bu Mekke'nin müşrikleri de, her zamanın müşrikleri de, müşriklerin inatçıları da böyle yapmış, konuyu saptırmayı tercih etmişler. Allah Teala da onların meseleyi anlaması için diyor ki: وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا, eğer onların üzerine bir melek indirseydik, eğer bir onların istediği gibi elçi olarak ya da elçiyi tasdik etmek için bir melek indirseydik, لَقُضِيَ الْاَمْرُ, iş bitirilirdi, iş hükme bağlanmış olurdu. ثُمَّ لَا يُنْذَرُونَ, ve kendilerine fırsat verilmez, bekletilmezlerdi. Anlamıyor musunuz ya Allah? Bir meleği gördükten sonra size yeniden bir fırsat vermez Allah. Bir melek gelecek ve namaz kılın diyecek mesela. Sen namaz kılmayacaksın. Sonra melek seni kendi haline bırakacak. Öyle mi yani? Aslında Allah bir meleği göndermeyerek, bir meleği görmenizi engelleyerek bize bir lütufta, bir merhamette bulunuyor. Tekrar tekrar fırsat veriyor. Hani insanların gafleti için, insanların unutkanlığı için, insanların aymazlıkları için bir bahane oluşmasına da Allah izin veriyor. Melek gördükten sonra nasıl itiraz edebilirdik, nasıl günah işleyebilirdik ki sanki? Bunun bile Allah'ın bize yönelik bir merhameti olduğunu fark etmeyen bir yaklaşımları. Peygamberle ilgili itirazlar devam ediyor bakın. Ona da Allah'ın verdiği cevap aynı devam ediyor bakın. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا, ve eğer gerçekten bir melek kılsaydık elçiyi, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, o meleği de bir adam şeklinde gösterirdik. Meleği gene melek olarak görmezdiniz. İçinizden bir insanın kıyafetiyle, görüntüyle görünürdü. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, ve sizin giydiklerinizden giyen, sizin gibi giyinen bir insan olurdu. Böylece bir şey anlamış olduk. Allah'ın elçisinin ne dediğine bakıyoruz, ne yaptığına bakıyoruz, ne getirdiğiyle ilgileniyoruz. Allah'ın elçisinin insanüstü bir varlık olmasına bakmıyoruz, ona yönelmiyoruz. Bu konuyla ilgili olmayan bir husus. Bu Allah'ın bizi imtihan ettiği konuyla ilgili bir durum değil. Bu imtihanın sırrına aykırıdır. Peygamberin bizim aramızdan olması gerekiyor, bizim gibi olması gerekiyor. Melek bile olsaydı gönderilen elçi, görüntü olarak insan olacaktı, üzerindeki kıyafette bizim giydiğimiz kıyafet olacaktı. Demek ki ne elçinin insanüstü bir varlık olmasını bekleyeceğiz, yani sanki yemez, içmez, efendim, olağanüstü işler yapar, bir bakışıyla dağları harekete geçirir, bir seslenmesiyle rüzgarı harekete geçirir, hayvanlara sözü geçer, yeryüzünde yürürken yer ona dürülür. Efendim, insanlara baktığı zaman insanların kalbinden geçenleri bilir. Bir el hareketiyle bilmem ne yapar. İstediği zaman bir şehirden bir şehre olağanüstü bir şekilde gider. Böyle bir davetçi, böyle bir Müslüman tipi anlatmıyor Allah. Sizin gibi bir adam diyor. Elçi böyle bir adam olacaktır. Elçinin kıymeti getirdiğindedir. Elçinin kıymeti getirdiği hakikatlardadır, söylediği sözlerde, yaptığı işlerdedir. Olağanüstülüğünde aramayacaksınız. Sizin giydiklerinizden giydirirdik diyor Allah. Özel bir elçi kıyafetinden bile bahsetmiyor yahu. Müslümanların alması gereken birçok dersi yok mu buralarda şimdi yani? Elçinin özel bir elçi kıyafeti bile yok yani. Hoca kıyafeti diye bir kıyafet üretmek ne haddimize yani? İnsanlara din anlatan insanların din anlattığı insanlardan farklı giyinmesi gerektiği nereden hasıl oldu yani? Bir Müslümanın giyinirken dikkat edeceği bazı kurallar vardır. Mesela üzerinde kafirlerin simgesi olacak bir kıyafet taşımamalıdır. Doğru. Toplumda ahlaki düşüklük olarak vasıflandırılan bir kıyafete taşımamalıdır. Doğru. Ama ondan sonra kendi toplumunun, kendi şehrinin, kendi ülkesinin, kendi ikliminin ve coğrafyasının insanları nasıl giyiniyorlarsa öyle giyinip dolaşır. Yanlış yerlerde hakikat arıyoruz. Yanlış yerlerde uyarıcılık arıyoruz. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ Senden önce gönderilen peygamberlerle de alay edildi. Bakın bir de bu. Peygamberlerle ve peygamberlerin getirdikleriyle alay etmişler. Sadece Resulullah Aleyhisselam değil, ondan önceki bütün peygamberlerle alay edilmiş. Resulullah Aleyhisselam'a sanki Allah Teala diyor ki, sen ilk değilsin. Evet sen sonsun ama sen ilk değilsin. Hepsiyle alay edildi. Ne demek hepsiyle alay edildi? Ölümden sonra diriliş var dediler, güldüler. Nefislerinizin arzularını kendinize tanrı edinmeyin dediler, güldüler. Bana uymazsanız, benim getirdiklerimi, söylediklerimi dinlemezseniz Allah sizi azap eder, sizi helak eder dedi, dinlemediniz. Onlarla alay ettiler. Yahu bu dünya hayatı her şey değildir. Ev için, araba için, kadın için, zevk için, şöhret için, mevki ve makam için, dünyanın rahatı, konforu, lüksü için, imanınızdan, inancınızdan, ahlakınızdan, şahsiyetinizden taviz vermemeniz gereklidir dedi. Alay ettiler. Onlar için bunlar akıl dışı sözlerdi. Ama fehaka billezine hasehiru minhum ma kanu bihi yestehziun. Onların alay ettikleri gerçekler o alay ettiklerini yakalayıp kuşatıverdi. Allah'tan kurtulamadılar. Peki nereden mi bileceksiniz? Kul siru fil arz. De ki onlara yeryüzünde gezin. Allah'ın emridir yahu. Allah'ın emrini dinlemeye en müsait olanlar da Müslümanlardır. Önce Müslümanlar gezecekler. Sonra da Müslümanlar bunu diğer insanlara diyecekler. Gezin diyecekler. Gezin, yeryüzünde gezin, dolaşın. Gezin dolaşın, zevk ve eğlence peşinde koşun. Eğlenin değildi yani. Keyfinizi gerçekleştirin, keyfinize bakın. Öyle değil. Gezin yeryüzünde. ثُمَّنْ ذُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Bir bakın bakalım yeryüzünde yaşayan peygamberlerin getirdiklerini yalanlayan o yalancıların akıbeti ne olmuş? Bir bakın onlardan geriye hiç kimse kalmadı. Bir gerçek var. Onlardan geriye hiç kimse kalmadı ya. Onların şehirlerini gezin. Onların ya ortaya koyduğu eserleri görün. Çok zengindiler bir zamanlar. Bir önceki sayfada ifade edildiği gibi. 6. ayette anlatıldığı gibi konu. Onlar da çok zengin olduğu dönemler yaşadılar. Medeniyet eserleri ortaya koydular. Yani Mısır'ın Firavunlar döneminde geldiği medeniyet seviyesiyle ilgili birçok bilgi var elimizde. Sadece yaptıkları piramitlerle meşhur değillerdi ki. O piramitleri yapabilecek tekniğe, medeniyete, güce sahip olan o insanlar sadece piramit yapmıyorlardı. Nil nehrini kanallarla Mısır topraklarına dağıtıp Mısır topraklarından en yüksek verimi almayı da başarmışlardı. En güçlü silahları da yapmaya başarmışlardı kendi dönemleri için. Piramitleri yapan teknoloji onların hayatlarının her yerindeydi. İnsanlar sanki zannediyorlar ki Firavunlar dönemi Mısırlıların ulaştığı teknolojiyi adamlar sadece piramit yapmakta kullandılar. Evlerinde kullanmadılar. Ne bileyim suyu evlerinden akıtmak için kullanmadılar. Taşıt yapmak için kullanmadılar. Silah yapmak için kullanmadılar. Böyle bir şey olabilir mi? Onları dolaşın, görün, bakın. Onlar güçlerine güvendiler, eserlerine güvendiler, imkanlarına güvendiler ve peygamberlerle alay ettiler. Allah'ı unuttular, Allahsız bir yaşam sürdürdüler. Allah da onların ellerinden her şeylerini aldı. Bir bakın bakalım yalanlayıcıların akıbeti ne olmuş? Bu konuda Müslümanlar peygamber inancı konusunda hassas olmalılar. Peygamber inancı konusunda hassas olmalılar. Peygamberi getirdikleriyle ilgilenerek tanımaya çalışmalılar. Sanki yani bu bir taşlama, bu bir hakaret, bu bir saldırı değil. Böyle yanlış anlaşılmasın ama sanki bazen kimi Müslümanlar öyle bir peygamber anlayışının içerisine yuvarlanmış düşmüşler ki zaman içerisinde Allah-u Teala'nın reddettiğini tersinden gerçekleştirmişler. Peygamberleri anlatırken, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını anlatırken hayatını olağanüstülüklerle dolu bir efsaneye döndürmüşler. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın kıymeti, Resulullah Aleyhisselam'ın kıymeti efendim terinin mis gibi kokmasıyla ilgili değildir. Resulullah Aleyhisselam'ın kıymeti yolda yürürken arkasından gelenleri de kim olduğunu bilebilmesinde değildir. Resulullah Aleyhisselam'ın kıymeti yani başka insanların sahip olamadığı bedensel özelliklerinde değildir. Resulullah Aleyhisselam'ın kıymeti Allah'tan getirdiği dindir ve o dini en iyi yaşayıp en iyi temsil eden ve en iyi öğreten kişi olmasından kaynaklanmıştır. İlginç bir şekilde peygamberi anmak için oturulan ortamlarda, peygamberi anmak için yapılan kimi programlarda bakıyoruz insanlar peygamberin ne dediğiyle ilgilenmek yerine peygamberin şahsıyla ilgilenmeye başlıyorlar. Derdiniz ne ki peygamberin şahsıyla ilgilenmeye başlıyorsunuz? Haşa, neredeyse bir melek anlatmaya, insanüstü bir varlık anlatmaya başlıyoruz. Kutlu Doğum Haftası programlarına bakıyoruz. Birdenbire olay peygamberin getirdikleriyle ilgilenmekten çıkıyor. Biz o peygamberi ne kadar çok severdik, o peygamber ne kadar iyi bir adamdı, o peygamber nasıl yüce bir şahsiyetti, o ağladığında şöyle ağlar, güldüğünde şöyle gülerdi, o güldüğünde gök güler, ağladığında gök ağlardı. Tuhaf bir anlatıma dönüşüp gidiyoruz. Bu mudur peygamber anlayışımız bizim? Bu mudur peygamberden öğrenmemiz gereken şey yani? O bize yaşayabileceğimiz bir din getirdi. Yaşanabilir bir din olduğunu da bizzat kendisi yaşayarak öğretti. Onun ibadetinden öğreneceklerimiz vardı. Onun tesbihatından, zikrinden öğreneceklerimiz vardı. Onun sofrasındaki adabından öğreneceklerimiz vardı. Onun aile hayatından öğreneceklerimiz vardı. Onun savaşlardaki tutumundan öğreneceklerimiz vardı. Onun mescitteki oturuşundan öğreneceklerimiz vardı. Ama bize örnek insan olarak gönderilmiş bir peygamber öğrenmek yerine hayatı efsanelerle doldurulmuş bir peygamber öğrenmeye meylediyoruz. Bu da peygamberlerin gönderiliş amacına çok da uygun bir yaklaşım olmuyor maalesef. Bir dönün bakın bakalım peygamberlerle ilgilenmeyenlerin, peygamberi doğru tanımayanların, onun getirdiği dini yalanlayanların akıbeti Allah tarafından cezalandırılmak oldu. Devam ediyoruz. 12. ayet. Kul de ki onlara limen ma fis semavati vel arz. İnsanların ağzından çıkan sözlerle yaşamları arasında bir benzerlik olmalı. Bunu anlatacağız. Bir daha söyleyelim. İnsanların ağzından çıkan sözlerle kabul ettik dedikleri ilkelerle hayatları arasında da bir benzerlik, bir uyum olmalı yani. Bakın, kul de ki limen ma fis semavati vel arz. Onlara de ki göklerdeki yerdeki herkes kime aittir? Kim içindir? Sahibi kimdir göklerdeki ve yerdeki herkesin? Kul lillah. Onların cevap vermesini de bekleme. De ki Allah'tır. Hepsi Allah'a aittir. Hepsi Allah'a aittir. Bir, hiç kimse hayatında bağımsız değildir. Bir, hiç kimse hayatında bağımsız değildir. Hiç kimse başıboş bırakılmış değildir. Yeryüzünde yaşayan herkes ve göklerde var olan aklı başında zişuur yani şuur, idrak, akıl sahibi kim varsa hepsi Allah'ı tanımak ve Allah'a kulluk etmekle memurdur. Allah'a aittirler, Allah'ın kullarıdır. Hiç kimse boşlukta değildir. Hiç kimse boşuna değildir. Tekrarlıyorum ama yani kelimeleri birbirine benzer olsun diye falan söylemiyorum. Hiç kimse boşlukta değildir. Bir, boşuna değildir. İki, sahipsiz değildir. Her insan, elbette ki her insan ama elbette ki ona asıl yakışan her Müslüman bunun idrakında olmak zorundadır. Ben Allah'a aitim. Allah'tan başka hiç kimseye ait değilim. Ben, evet doğru, bir kavmin, bir kabilenin içerisinde doğdum. Aynı zamanda bir kavmin, bir kabilenin, bir ailenin ferdiyim. Doğru. Bir kavme aidim, bir kabileye aidim, bir aileye aidim. Ama unutulmamalı ki seni o kabile, o kavim, o aile var etmedi. Allah yarattı ve seni onların içerisinde yarattı. Öyleyse kavmimizle ilişkimiz, kabilemizle ilişkimiz, soyumuzla ilişkimiz, ailemizle ilişkimiz Allah'ın rızasına, Allah'ın çizdiği çizgilere, emirlerine, yasaklarına uygun olmak zorundadır. Allah'ın belirlediklerine, emirlerine ve yasaklarına ters düşecek bir şekilde kavmiyetçilik yapamam. Kavmimle ilişkilerimi öyle sürdüremem. Ailemle ilişkilerimi Allah'ın razı olmadığı bir bağlılığa dönüştüremem. Aileme olan bağlılığımdan dolayı dine bağlılığımı hafifletemem. Din demiş ki sana mesela bir örnek olsun diye söyleyelim. Aileme bağlılığımdan dolayı peygamberime bağlılığımı hafifletemem. Annem bir şey ister, babam bir şey ister, çocuklarım bir şey ister, eşim bir şey ister. Öbür tarafta da peygamber bir şey ister, Allah bir şey emrederse önce kul olduğumu unutmam. Önce Allah'ın dediğine uygun olmak zorunda olduğunu bilirim. Allah'ı tercih ederim, peygamberi tercih ederim. İmanımı, dinimi tercih ederim. Sonrasında ailemi tercih ederim. Öncelikle Müslüman olduğumu, Allah'ın kulu olduğumu bilir. Sonra bir ailenin bireyi, bir ailenin bağlısı, bir kavmin ve kabilenin üyesi olduğumu hatırlarım. Haramda, cahiliyede, asabiyette, kavim kabile, asabiyet, aile bağlılığı sürdüremem. Herkes kime aittir bir soyun? Allah'ın belirttiği şey çok önemli. Şimdi bu ayeti bir de ayetin indirildiği dönemdeki Mekke insanlarının, ayetin indirildiği dönemdeki Mekke insanlarının ruh haliyle ilişkilendirerek bir düşünün. Dönemin Araplarının, dönemin Arap insanının, çöl halkının en önemli bağlılığı asabiyettir. Kabile asabiyettir, kabile bağlılığıdır. Her şeyi silip atabilirler kabileleri için. Her şeyleri yine. Hatırlayın. Ebu Cehil'e Ahnes bin Şurayk sormuştu. Muhammed'in okudukları dedikleri hakkında ne diyorsun diye de Ebu Cehil'in cevabı ne kadar ilginçti. Ebu Cehil deyince aklınıza ahlaksızlıkta zirve yapmış bir adam falan gelmiyor bakın yani. İnkarcılıkta zirve yapmış bir adam geliyor. Çok ilginç bir şey. Ebu Cehil diyor ki Muhammed'in ailesiyle benim ailem her konuda yarıştık diyor. Onlar yedirdi biz yedirdik. Dikkat edin onlar yedi biz yedik demiyor. Onlar yedirdi biz yedirdik. Onlar dağıttı biz dağıttık. Onlar çaldı biz çaldık falan demiyor adam yani. Adam yedirmesini anlatıyor. Dağıtmasını anlatıyor. Cömertliklerinden bahsediyor yani. Onlar dağıttı biz dağıttık. Her hayırda onlarla başa baş yarıştık diyor. Her hayırda onlarla başa baş yarıştık. Şimdi onlar bizden bir peygamber çıktı diyorlar. Ben nereden bulayım diyor benim ailemden bir peygamber. Adamdaki kabile tutkusu, kabile bağlılığı o kadar yüksek, o kadar güçlü ki Allah'tan gelen bir peygamberi kendi ailesinden değil diye kabul etmiyor. Zannetmeyin ki bu sadece Yahudilerin hastalığıdır. Evet, Yahudilerde de aynı asabiyet vardı, aynı tutku vardı. Onlar da peygamber bizden gelmedi diye kabul etmediler diye. Dönemin insanların hepsinde görülen bir şey bu yani. Hazreti Peygamber'in hemen arkasından, vefatının hemen arkasından Hazreti Ebu Bekir döneminde bastırılan 4-5 tane yalancı peygamber çıkıyor. O 4-5 tane yalancı peygamberden bastırılanlardan bir tanesinin çevresindekiler diyorlar ki biz istedik ki bir peygamber sizden olsun, bir peygamber de bizden olsun. Şimdi bu yukarıdaki bu ayeti bu geçmişin bilgisiyle de birleştirin. İnsanların en önemli tutkularından bir tanesi kendilerini bir yere ait hissediyorlar. Ait. Bu bir problem. Yani problem derken düzgün kullanılması gereken bir konu. Problem derken fıtratta olan bir şeyi problem görmem. Allah'ın istediği gibi kullanması gereken bir şeydir. Ama iki yönlü bir meselemiz var. Bir yere ait olduğunu hissedince hakkı hakikati umursamadan ait olduğu yere çalışmaya başlıyor insanlar. O kavim için çalışıyor, o kabile için çalışıyor, o aile için çalışıyor. Her şeye rağmen çalışıyor. Hakkı, hakikati, peygamberi, dini, imanı, kitabı bile dışlamak pahasına, kendi ahiretini batırmak, berbat etmek pahasına oraya çalışıyor. Bir ikincisi de şu, kabile adamı sahipleniyor. Kavim adamı sahipleniyor, aile adamı sahipleniyor. Efendim, grup kuruyorsunuz, gruplar adamı sahipleniyor. Dini gruplar veya dini olmayan gruplar adamı sahipleniyor. Bu benim adamım havasına giriyor. Benim adamım. Benim bağlım. Din anlatıcılarında yok mu yani Allah aşkına böyle şeyler? Benim bağlılarım, benim takipçilerim. Bunlar bana ait insanlar. Benim dinleyicilerim, benim talebelerim. Siyasi liderlerde görmüyor muyuz biz bunu? Milli, ulusal liderlerde görmüyor muyuz? Dini liderlerde görmüyor muyuz? Ulusal kurumlarda görmüyor muyuz? Dini kurumlarda görmüyor muyuz? Derneklerde, vakıflarda, gruplarda görmüyor muyuz? Bu benim adamım. Benim adamım benden başkasının programına katılamaz. Benim adamım benim konuşmacımdan başkasını dinleyemez. Benim adamım bizim yazdıklarımızdan başkasını okuyamaz. Biz bu sahiplenmeyi yaşamıyor muyuz? Peki ağzınızdan çıkan söz ne? Göklerdeki ve yerdeki herkes kime ait? Kul lillah. Hepsi Allah'a aittir. Ve esasen biz namazın başında bazen şöyle dua etmiyor muyuz yani? Benim ölümüm, hayatım, ibadetlerim, varlığım, her şeyim Allah'a aittir demiyor muyuz yani? Biz başımıza bir sıkıntı geldiğinde inna lillah demekle emredilmedik mi? Biz Allah'a aidiz. Kime aitsin? Falanca kavme aidim. Dur yahu. De ki Allah'a aitiz. Sonra da o kavimdenim de. Kime aitiz? Ben falancacılardanım. Ben falanca derneğe aitim. Falanca vakfa aitim. Falanca gruba aitim. Falanca partiye aitim. Falanca kuruma aitim. Bizim bu aidiyetlerimiz kulluk aidiyetimizden çok çok çok çok sonra gelen çok düşük düzeyli aidiyetlerdir. Resulullah Aleyhisselam bir savaş sırasında ensarlı bir Müslümanın, bir sahabenin karşısındaki düşmanına darbeyi vururken al bunu Seleme oğullarından, bu ismi yanlış hatırlamış olabilirim ama kavmini söyleyerek söylüyor. Al bunu bilmem ne oğullarından diye vurunca Peygamber Aleyhisselam dönmüş bakmış da al bunu ensardan deseydin çok daha iyi olacaktı demiş. Yani kendini Müslüman kimliğinle tanıtsaydın çok iyi olacaktı yani. Bu gözden kaçtığında beraberinde her şey gelmeye başlıyor. Bakın Yahudiler bizden değil diye peygamber kabul etmediler. Mekke müşrikleri Ebu Cehil gönderilen peygamber bizim ailemizden değil diye peygamber kabul etmediler. Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra bizden de bir peygamber çıksın diye adamlar yalancı peygamber icat ettiler. Yani bu sapkınlıklar gerçekten o dönemde olmuş, bitmiş ve bir daha tekrarlanmayan sapkınlık mıdır? O zaman Kur'an-ı Kerim neyle uğraşır ki yani? Bu hepimizde var olan bu sorundur ya. Bir hakikati Türk'ün ağzından duymak istiyor. Arap'tan gelene kapalı. Bir hakikati Arap'tan duymak istiyor. Türk'ten gelene kapalı. Yol göstericiliği, yolda önde gitmişliği illa kendi kavminde görmek istiyor. Bunu bir Pakistanlı da, bir Malezyalı da, bir Afgan da, bir İngiliz de, bir Fransız da görmeyi kabullenemiyor. Biz Allah'ın kulları ve hakikatin peşinde koşturan talipler değil miyiz? Biz Allah'ın kulu, Resulünün ümmeti ve o doğrultuda hep hakikatin, hakkın peşinde koşan insanlar değil miyiz ya? Tekrar okuyorum ayeti. De ki, göklerdeki ve yerdeki herkes kime aittir? Kul, de ki, lillah, Allah'a aittir. Korkmayın ya. Allah'a ait olmakla bir şey kaybetmezsiniz. Allah'a ait olmakla bir şey kaybetmezsiniz. Allah haklarınızı zayi etmez. Allah sizi harcamaz. Allah sizi boşa harcamaz, boşa götürmez. Ketebe ala nefsir rahme. Allah nefsine, Allah kendisine rahmeti yazdı bir vasıf olarak. Allah'ın size yönelik, kullarına dönük ilk vasfıdır rahmet vasfı. Allah'ın kullarına bakan, kullarına hitap eden en açık vasfıdır rahmet vasfı. O rahmetiyle size muamele eder. Hiçbir hakkınız kaybolmaz, merak etmeyin. Allah'a kulluk etmekle hiçbir kaybınız olmayacaktır ama şeytan, nefis ve şeytanın dostları Allah'a kulluk etmekle birçok şeyi kaybettireceğimizi zannettirir bize. Kıyameti hatırlayalım. Ahireti hatırlayalım. Dünyada yaşayıp gitmeyeceğimizi hatırlayalım. Ahirete gittiğimizde, Rabbimizin huzuruna gittiğimizde ne kavmimizin, ne kabilemizin, ne hemşehrilerimizin, ne soyumuzun, ne ailemizin, ne kurumumuzun, ne derneğimizin, ne vakfımızın, ne de ait olduğumuzun grubun ya da ne partinin bizi kurtarmayacağını, sadece Allah'a kulluğun kurtaracağını hatırlayalım. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Kesinlikle Allah sizi bir kıyamet gününe toplayacaktır. Bu kıyamet gününün gerçekleşeceğinde hiç şüpheniz olmasın, şüphe yoktur. O kıyamet günü gerçekleşecek ve sizi Allah o güne toplayacaktır. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفِسَهُمْ İşte o gün kaybedenler ve kazananlar ortaya çıkacak. Kaybedenler فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İşte onlar iman etmemiş olanlardır. Elbette ya, yani konu anlaşılmayacak bir şey yok. Her Müslüman bunu biliyor. Her Müslüman kıyamet gününde iman etmeyenlerin kaybedeceğini biliyor. Şu konuşmayı dinleyen müminler içerisinde, şu konuşmamızın sesimizin ulaştığı yerdeki müminler içerisinde, kıyamet gününde iman etmeyenlerin hüsrana uğrayacağını bilmeyen var mı sanki yani? Herkes biliyor. Burada asıl mesele şu. Elbette iman etmeyenler helak olacaklar, hüsrana olacaklar da iman etmeyen niye iman etmemişe bir yoğunlaşalım yani. Derdimiz bu olmalı. İman etmeyen niye iman etmedi? Onu yakalarsak biz kendimizi bu hastalıklardan koruyabileceğiz. Bakın, surenin başından beri öğrendiğimiz bazı hakikatler var. İman etmeyenler, yani mesela oyun ve eğlence düşkünlüğünden dolayı iman etmemişler. Mesela bilgiye kapalı oldukları için iman etmemişler. Mesela düşünceye kapalı oldukları için iman etmemişler. Cehaletten dolayı, taassuptan ve taklitten dolayı iman etmemişler. Nefislerinin kulu kölesi olduğu için iman etmemişler. Hayatlarını Allah şuraya karışır, şuraya karışmaz diye bölümlendirdikleri için iman etmemişler. Yine işte burada görüyoruz. Peygamberlerin hakkında bizi peygamberler direkt bir beşer olarak ikaz edemezler. Bizi ikaz edecek, bize rehberlik yapacak peygamberin insanüstü olması lazım. İnsanüstü özelliklerle onu donatmamız lazım diye saptıkları için iman etmemişler. Ve burada görüyoruz işte. Allah'a kul olmanın dışında başka aidiyetlerinden dolayı iman etmemişler. Yoksa iman etmeyenin kaybedeceğini bilmeyen mi var yani? Ama iman etmeyenin niye iman etmediğini sormuyoruz. Ebu Cehil iman etmedi. Ya anladık, Ebu Cehil iman etmedi de bir sor be Müslüman, bir sor. Niye iman etmedi yani? Vay Ebu Leheb gavur, peygamberimize karşı çıkmış. Tamam, bunda bir şey yok. Adam cehennemin dibine gitsin. Cehenneme gidecek zaten yani. Ama bir sor ki Ebu Leheb peygamberimize niye düşmanlık etmiş? Onu öğren ki bu hastalığa sen düşmeyesin yani. Mekke'de iman edenler, iman etmeyenlerin arasında zeka farkı mı vardı yani? Bir sor yani. Mekke'de önce iman etmeyenler daha sonra iman eden sahabelere dönüştüler. Bir sor bakalım ya, bunları ilk başta imandan alıkoyan neydi de daha sonra neyi değiştirdiler de iman edip sahabeye dönüştüler. Bu surenin indiği yıllarda, elimizdeki En'am suresi, bu ayetlerin indiği yıllarda müşrik dediğimiz, müşrik diye hitap ettiğimiz insanlardan birçoğu ilerleyen yıllarda medeni surelerin muhatabı olan sahabeler haline geldiler. Bu sure indiğinde müşrik dediğimiz insanlar, öyle ölseydiler cehenneme gidecek olan insanlar, zaman içerisinde neyi değiştirdiler de sahabe oldular? Bunun üzerinde kafa yormak lazım. Yoksa falanca iman etti, falanca iman etmedi. Ne bu? Sayısal döküm mü yapıyoruz yani? Kur'an şu cehennemlik, şu cennetlik adam listesi mi yayınlıyor? Sebeplere yoğunlaşmak gerekiyor ki aynı sebeplerden biz kendimizi koruyabilelim. Bakın, önce kişilerden bahsettik. Şimdi de her varlıktan söz ediyor. Ve lehu ma sekene fil leyli ve nahar. Gecede ve gündüzde sükunet üzere olan, yani orada yaşayan, gecesi ve gündüzü olan her şey, gecenin ve gündüzün içinde barındırdığı her şey Allah'a aittir. Yani evet, anlatmakta gerçekten zorlandığımız, takatimizin yetmediği ayetlerden bir tanesi bu. Üzerinden gecenin ve gündüzün geçtiği her varlık. Bu dağdır, taştır, deredir, ırmaktır, hayvandır, bitkidir, insandır. Her varlık gece ve gündüzün etkisi altındadır. Gece ve gündüz onu kuşatmıştır. Doğru, ama bu sadece varlıkla da ilgili değil. Gecenin ve gündüzün barındırdığı, üzerinden geçtiği her şey, yani olaylar da, haller de Allah'la ilişkilidir. Olayların ve hallerin de sahibi Allah'tır. Yaşanan afetlerin, gerçekleşen güzelliklerin, doğumun, ölümün, hastalığın, uykunun, uyanmanın, sevmenin, nefret etmenin, mutluluğun, mutsuzluğun, yücelmenin veya alçalmanın, parlamanın veya sönmenin sahibi de Allah'tır. Her şey Allah izin verdiği kadar gerçekleşmektedir. Allah izin verdiği için gerçekleşmektedir. Allah'ın planına uygun gerçekleşmektedir. Bir daha söyleyelim. Her şey, olup biten her vaka, her olay, ister insanın iç dünyasında gerçekleşsin, ister insanın dışında gerçekleşsin, her olay, ister hayvanlar aleminde, ister insanlar arasında, ister cinler arasında, ister melekut alemi dediğimiz alemde gerçekleşsin, her vaka, her olay Allah izin verdiği için gerçekleşmektedir. Allah izin verdiği kadar gerçekleşmektedir. Ve Allah'ın planına uygun gerçekleşmektedir. Her şey ona aittir. Ve huve semî'ul alîm. Ve unutmayın, Allah işitendir, bilendir. Her feryadınızı işitir. Ben önce böyle söylemeyi tercih ettim. Yukarıdaki ayetten dolayı. Allah rahmet sahibidir. Her feryadınızı işitir. Her sızlanmanızdan haberi vardır. Her oflamanızdan, her yardım dileyişinizden haberi vardır. Merak etmeyin. Bilendir derdinizi, sıkıntınızı, ihtiyacınızı ve sizin hayrınızın nerede olduğunu bilendir. Tam tersi de geçerlidir. Allah sizin her isyanınızı işitendir. Her sövmenizi, her inkarınızı, her terbiyesizliğinizi işiten ve bu hallerinizde neyden dolayı böyle yaptığınızı bilendir. Şimdi bu kadarken, yani göklerde ve yerde var olan herkes Allah'a aitken, her olay Allah'a aitken, her şey Allah'ın elindeyken, sahibi oyken, Kul, 13. ayete geçtik. Kul, yok 14. ayete geçtik. Kul, e gayrallahi ettehidu veliyen fatiras semavati vel arz. Ve huve yut'imu ve la yut'am. De ki insanlara, bunu sözünle söyle. Sonra bunu davranışlarına göster. Bunu hayatınla insanlara öğret. Sözün, davranışın ve hayatın bunun kanıtı olsun. De ki, ben gökleri ve yeri yoktan yaratan, ilk olarak şekillendirip ortaya çıkartan Allah'tan başkasını mı kendime veli edinirim? Allah'tan başkasına mı sığınırım? onun Allah'tan başkasının yönlendirmesi, emir ve yasaklarıyla mı yaşarım zannediyorsunuz? Ben Allah'tan başkasının himayesine sığınmam. Bakın, veli kelimesinin açılımları üzerinden söylemeye çalışıyorum. Yani dinleyenlerin içerisinde birisinin elinde varsa eğer Kur'an-ı Kerim meali, onun üzerine dikkat edin. Veli kelimesinin açılımları üzerinden konuşuyoruz. Ben Allah'tan başkasını kendime koruyucu edinmem. Allah'tan başkasının korumasına, himayesine sığınmam. Ben derdimi Allah'tan başkasına arz etmem. Yani bu birine gidip de sıkıntınızı anlatmanıza engel bir durum değil. Mutlak anlamda yardımın Allah'tan başkasından gelmeyeceğini bilmekle ilgili bir konudan bahsediyoruz. Ben Allah'tan başkasını hayatım üzerinde söz sahibi kılmam. Veli budur arkadaşlar. Veli'yi biliyorsunuz. Veli koruyup gözeten ama üzerinizde söz söyleme hakkına sahip olan kişi, yakınınızdır. Veli korur, gözetir, ihtiyacınızı giderir. Ama bütün bunları yaparken aynı zamanda hayatınız hakkında söz sahibi, emir, yasak, efendim yönlendirme hakkına sahip olan yakınınızdır. Ben Allah'tan başkasına böyle bir yetki vermem. Hayatımın ipini ben Allah'tan başkasına vermem. Ne gönlümü başkasına bağlarım, ne hayatımı Allah'tan başkasının ellerine bırakırım. Çünkü Allah gökleri ve yeri yaratandır yahu. Ondan başkasının böyle bir hakkı yoktur. İnsanların en önemli probleminden de hemen bahsetti. Ve huve yut'imu ve la yut'am. O doyurandır, doyurulmayandır. Yani ne alakası mı var? Herkes fark etmiş olması lazım alakayı. İnsanların hayatlarındaki en önemli meselelerinden, insanların uğruna pek çok şeyden vazgeçtikleri en önemli dertlerinden bir tanesini, geçim derdi değil mi yani? İnsanların en önemli derdi bu, geçim derdi. Neyin peşinde koşturuyorsun? İşte geçim derdinin peşinde koşturuyoruz. Yani birçok insan ağzından böyle sözler duymuyor musunuz? Ne yapıyorsun kardeş? Ya ne yapayım? Çoluk çocuk geçim derdi uğraşıyoruz diye. Çoluk çocuk geçim derdi uğraşıyoruz. Niye işe gidiyorsun? Geçim derdi, ekmek parası. Bir de bak bu cümle o kadar güzel uydu ki buraya yani. Bu tabir ekmek parası ya. Niye uğraşıyorsun? Ekmek parası. Sen niye öğretmenlik yapıyorsun? Benimki de ekmek parası. Sen niye kitap basıyorsun? Benimki de ekmek parası. Sen niye araba tamir ediyorsun? Benimki de ekmek parası. Toprağı eken de ekmek parası. Ekmeği yapanın derdi de bu. Yani ekmeği yapanın derdi de ekmek parası aslında. Yani mübarek yaptığın ekmeği ye karnı doyur, öyle olmuyor. Şimdi işin esprisi bir yana. Herkes ekmeğin derdinde. Herkes karnını doyurabilmenin derdinde. Yani karnını doyurmaktan kastımız burada ayetteki ifade de bu. Karnın doyması hayatın devam etmesi demektir. Karın doyması hayat devam etmez. Bütün canlı varlıklar gibi insanlar da her şeyden önce hayatta kalmanın derdindedirler. Yaşamını sürdürmenin, canlı kalabilmenin derdindedirler. Ama işte bunun için nelerden vazgeçiyoruz. O Allah doyurandır, doyurulmayandır. Merak etmeyin. Derdinizi ona arz edin. Veli kelimesini tekrar hatırlayın. Derdinizi ona arz edin. Ona sığının. Onun rahmet sahibi olduğunu unutmayın. O sizi heder etmeyecektir, harcamayacaktır. Ama yani hayatınızın söz sahibi olması gerekenin de Allah olduğunu unutmayın. Kul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna min al mushrikin. De ki insanlara, tekrar söylüyoruz, sözünle söyle, davranışınla söyle, hayatınla kanıtla, ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Şimdi bu bir peygamberin ağzından çıktığı zaman çok net anlaşılıyor. Bir peygamber kavminin karşısına geçtiğinde onlara Allah'ın dinini anlatan, kendisi aslında anlattığına iman etmiş olan ilk kişidir. Âmener Rasûlü hatırlayın. Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi mir rabbihi. Rabbinden indirilenlere önce peygamberin kendisi iman etti. Önce kendisi iman etti. Vel-mu'minun, sonra da müminler iman etti. Hadi buradan şöyle bir ders çıkartalım, konumuz o tarafa kaymasın ama yani hemen aklımıza gelmişken söyleyelim. ağzından çıkan anlattığı hakikatlere kendisi iman etmemiş bir davetçi olmamalıdır. Güzel ahlaklı olmak gerektiğini anlatan bir kişi önce kendisi buna iman etmiş olmalıdır. Allah'ın dinine göre yaşadığında Allah'ın onu yalnız bırakmayacağına önce anlatan kişi iman etmelidir ki sonra da iman edenlerden bir davranış görülebilsin. Şimdi burada peygamberden konu anlaşılıyor dedik. Peki peygamberden sonrakiler için nasıl anlaşılacak? Şöyle anlatmaya çalışıyoruz. Aklımıza gelen, anladığımız kadarı şöyle. Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Ben İslam'ın bir hakikatını, İslam'ın herhangi bir hakikatını, çevremde, etrafımda benden başka kabul eden var mı yok mu diye incelemeden, yanımda bir başkasını aramadan ona iman etmek ve ona teslim olmakla emrolundum. Etrafındakiler Allah'a iman ediyorsa sen de iman et değil. Ailemde benden başka iman etmeyen olabilir. Ailemde benden başka bir Müslüman hanımefendi için, ailesinde, çevresinde, yaşadığı şehirde kendisinden başka tesettüre riayet eden olmayabilir. Bulunduğunuz şehirde, bulunduğunuz yerde sizden başka tesettüre riayet eden yok diye siz de mi etmeyeceksiniz yani? Ailenizde, arkadaş çevrenizde, okuduğunuz okulda, çalıştığınız yerde, yaşadığınız şehirde namaz kılan başka kimse yok deyince siz de namaz kılmayacak mısınız yani? Çevrenizde kitap okuyan yok diye kitap okumayacak mısınız? İnsanlar Kur'an'ın anlamıyla ilgilenmiyorlar diye siz de mi bırakacaksınız? Hazreti Peygamber'in sünnetine uygun bir yaşamı insanlar umursamıyorlar diye sen de mi umursamayacaksın? Söylenen şey bu benim anladığım kadarıyla. Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Önce ben diyorum, önce ben. Başkası yanımda olmuş, olmamış, benim gibi davranmış, davranmamış, hiç umursamaksızın ben Allah'a kulluk etmekle emrolundum. Ve ben biliyorum ki ben başlatırsam biri daha geliyor zaten arkasından. Allah rahmet etsin Necip Fazıl Üstad'ın güzel cümlesiyle söyleyelim. Kim var diye sorulunca fert fert ve etrafına bakınmadan ben varım diyecek bir Müslümandan bahsediyordu. Bir daha söyleyelim mi? Kim var diye sorulunca fert fert ve üstelik etrafına bakınmadan, başka kim var diye etrafına bakınmadan direkt hemen ben varım diyecek bir Müslüman olmamız gerekiyor. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Zaten diyeceksiniz ki ya Müslüman olanların ilki olmam emrolundu. Arkasından da müşriklerden olma uyarısı niye? İşte böyle bir şey. Müşriklerin hepsi Allah'ı inkar etmez zaten biliyoruz yani. Müşriklerin hepsi Allah yoktur falan demez. İnsanlar hayatlarına Allah'ın dışında veliler sokarak şirke uçuyorlar. Bu ayetlerin yukarıdan aşağı akışını gözden kaçırmadan birleştirerek anlamlandıracağız yani. Yerine bu ayetlerin akışına göre anlam verelim. Müslüman da olsa, Müslüman da olsa kimi insanlar hayatlarının kimi alanlarında Allah'tan başka sığınacak varlıklar, güvenilecek varlıklar, emir alınacak varlıklar, razı edilecek kişiler bulmaya kalkarak da İslamlarına halel getirebilirler. Allah Teala diyor ki sanki anladığımız kadarıyla Müslüman olun, başkasının Müslüman olup olmadığına bakmadan doğrudan kendiniz bir Müslüman olun ve Müslümanlığınıza, imanınıza halel getirecek davranışlardan, inançlardan, duygulardan, düşüncelerden kendinizi arındırın. Bu 14. ayetin sonu. Allah izin verirse 15. ayetten önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Allah dinlediklerimizden, öğrendiklerimizden, anlattıklarımızdan hem anlatanı hem dinleyeni yararlandırsın, faydalandırsın, cennetimize vesile kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.